Ayrım 4. Sayfa 33. İmparatorun görkemli girişine ve Elmas Hanım'ın gafına dair. İmparator iri yarı bir adam. Kafası, omuzları, elleri, ayakları, ağzı, burnu, her yeri çok büyük. Bilekleri kalın, bakışları haşin. Çehov'un bu dünyada küçücük bir yer işgal ettiği için amirinin karşısında ezilip büzülen, yok olmaya çalışan küçük memur karakterlerinin aksine, bu adam yeryüzünde 2-3 insanoğlu kadar yer kapladığı için çevresine ha patlattı ha patlatacakmış gibi tehdit edici bir hava yayıyor. Böyle iri adamların Türk dünyasında korkuyla karışık bir saygı uyandırdığını bilen Zehra, bu da hayatını Türkler hakkında gözlem yapmaya harcayan Emre'nin yemek buldun ye, dayak gördün kaç teorisini doğrulayan bir şey. Adamın çevresinde oluşan saygı halesinin herkesi dövebilecek olmasından mı, kapladığı hacmin ürkütücülüğünden mi, yoksa para gücünden mi olduğunu kestiremiyor ama imparatorun salona süet smokin içinde müthiş bir görkemle girdiği kesin. Bu arada Zehra hayatında ilk kez süet smokin görüp bunun çok komik olduğunu düşünüyor. Ergun Bey abartılı sayılabilecek kadar zarif bir biçimde imparatorun elini sıkıyor, onu görmekten ne kadar memnun olduğunu söylüyor. Bu sırada denildiği gibi bir kameraman ordusu görüntü alabilmek için birbirinin üstüne tırmanmakta. İmparatorun arkasında en az 10 kişilik maiyeti var. Tam yanında da görenlerin ağzını açık bırakan, düşlerden fırlamışa benzeyen sarışın bir kız duruyor. Kuzeyli sarışın ırkla Asyalı ırkın birleşiminden, özellikle elmacık kemiklerinden anlaşılıyor bu, doğmuş bir tanrıça görüntüsü herkesi sarsıyor. İmparator onu Ergun Bey'e ve elini sıktığı Elmas Hanım'a Tanya diye tanıştırıyor. Moskova'dan, Moskova değil de Rusların söylediği gibi Moskva diyor. Sonra da kendisi bizim hanım sayılır diye bir açıklama daha yapıyor. Türkçeyi koyu bir Orta Asya aksanıyla ama kusursuz konuşuyor. Ergun Bey'le Elmas Hanım bakışıyorlar. Belli ki imparator metresini getirmiş oraya. Yapacak bir şey yok. İmparatora karşı koymak ne mümkün? Adam da kız da onlara en az 20 santim yukarıdan bakıyorlar zaten. Hatta kız yüksek topukların üstünde imparatordan daha da uzun. Ayrı dünyadan gelmiş yaratıklar gibi ikisi de. Salon sessizliğe gömülmüş, bu görkemli konukları izliyor. Normalde bu kadar güzel bir kızın varlığından rahatsız olan diğer kadınlar, gözlerini ondan alamasalar da onun medeni halini bahane ederek saldırıda bulunur, böylece Tanrı'nın adaletsizliğinin intikamını almış ve kızı aşağılamış olurlar ama bu durumda böyle davranmaları mümkün değil. Olsa olsa Kuzeylilerin çok güzel bir ırk olduğu ama çabuk bozuldukları, 40 yaşından sonra yüzlerine bakılmaz hale geldiği söylentilerine sığınabilirler yüreklerini soğutmak için. Bir süre sonra Ergun Bey, Tanya'nın elini alıp nazik bir hareketle dudaklarına götürüyor ama Eton mezunu bütün görgülü insanların yapacağı gibi değdirmeden bırakıyor. Çok memnun olduğunu belirtiyor İngilizce olarak. Elmas Hanım da kızın elini sıkıyor. Tanya bütün bunlara hafif bir reveransla karşılık veriyor. Uzun bacaklarını hafifçe büküyor. Yüzünde kibar ama gizemli bir gülümsemeyle onları selamlıyor. Sonra iki yana açılan kalabalığın arasından geçerek yemek salonuna gidiyorlar. Onları hayranlıkla izleyen insanlar da peşlerine takılıyor. Tam bu sırada Dvorak müziği patlıyor kulaklarda. Yeni Dünya Senfonisi. İmparatorlara yaraşan bir müzik. Zehra içinden aferin Emre diyor ama yine de keşke bir zıpırlık yapmasa diye düşünmeden edemiyor. Yemek salonu çok zevkli bir biçimde hazırlanmış. Yuvarlak masaların üstünde taze çiçeklerden yapılmış, kokularıyla ferahlık veren süsler, beyaz kolalı örtüler, peçeteler, gümüş altlıklar, en iyi kalite porselenler, gümüş çatal bıçak takımları, kesme kristal kadehler var. Yani kusursuz bir yemek daveti için her şey hazır. Şık bir sahne, kürsü, mikrofon, yumuşak göz almayan ışıklar, İyi eğitilmiş, sessizce oradan oraya koşturan garsonlar. Zehra bir çırpıda her şeyi gözden geçiriveriyor. Şimdilik bir aksaklık yok. Bu arada Ergun Bey, imparatoru ve Tanya'yı sahnenin tam karşısındaki bir numaralı masaya buyur ediyor. İmparator, Ergun Bey, Tanya, ona "Buyur şekerim" diyen Elmas Hanım, Amerikan Büyükelçisi, eşi, Ortodoks Patriği ve İstanbul'un önünde ceket iliklediği birkaç önemli iş adamı da bir numaralı masada yerlerini alıyorlar. Hepsinin yüzünde kibar bir gülümseme var. Tam o sırada Zehra, Elmas Hanım'ın kendisine işaret ettiğini görüp yanına gidiyor, ona doğru eğiliyor. Elmas Hanım kulağına, "Zehracığım, şu konuşmanın İngilizcesini düzeltsene," diyor. Konuşma Sayın Bay ve Bayan Hamzat Bekov diye başlıyordu ama belli ki adamın yanındaki karısı değil. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir bakıver kızım. Zehra konuşmanın yazılı olduğu kağıdı alıp bir köşeye çekiliyor. Bay ve Bayan Hamzat Bekov adının üstünü çizip "Our dear guest, Mr. Hamzat Bekov and Miss Tanya" yazıyor. Kağıdı Elmas Hanım'a geri götürüp konukların anlamasına fırsat vermeden örtünün altından kaydırıveriyor. Kadın göz ucuyla kağıda bakıyor, tamam diye başını sallıyor. Bu arada diğer konuklar da adlarının yazılı olduğu masalara oturmuşlar, yemeğin başlamasını bekliyorlar. Kimse gözlerini bir numaralı masadan alamıyor. Kendi aralarında konuşurken bile o masaya bakıyorlar. Zaten o masa hakkında konuştukları da kesin. Zehra'nın duyarlı kulaklarına, "Bu dev o kızcağızın pestilini çıkarır yatakta be," diyen bir kadın sesi geliyor. Ardından gülüşüyorlar. Belli ki konuklar arasında cinsel fantaziler almış yürümüş. İstanbul bu. Cinselliğin konuşulmadığı masa olur mu hiç? Parlak mor ceketli, saçları jöleli, yakışıklı sunucu da tam o sırada çıkıyor sahneye. Aşırı özenli Ankara Devlet Tiyatrosu telaffuzu ve bariton sesiyle "Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz," diyor ve salondakiler tarafından alkışlanıyor. Emre son anda bir crescendo ile yükselen sese acayip bir eko yüklemiş olmalı ki "Diniz, diniz, niz, niz, niz," diye yankılanıyor ses. Sunucu, şimdi konuşmasını yapmak üzere zarif ev sahibimiz Sayın Elmas Bereket hanımefendiyi sahneye davet ediyorum, dediğinde Elmas Hanım ancak yakından tanıyanların anlayabileceği bir telaşla yerinden kalkıyor, alkışlar arasında sahneye çıkıyor. Sunucu iki basamak yükseklikteki sahneden uzanıp hanımefendinin elini tutuyor, onu kürsüye götürüyor. Elmas Hanım dar eteğinden dolayı yan yan çıkıyor basamakları. Sonra utangaç bir gülümsemeyle elindeki kağıtları kürsüye yayıyor. Gözlüğünün üstünden salona bakıyor. Konuşmaya hazırlanan her Türk'ün yaptığı gibi mikrofon başlığına birkaç kez küt küt diye vuruyor. Bu seslerle mikrofonun açık olduğuna kanaat getirdikten sonra en başta Patrik Hazretlerine, imparatora, sonra Miss Tanya'ya, Amerikan Büyükelçisi ve saygıdeğer eşine, hanımefendilere, beyefendilere, sevgili dostlarına hoş geldiniz demek istediğini belirtiyor. Onları burada görmekten, değerli eşiyle kendisinin büyük bir onur duyduklarını, bu muazzam otelin açılış davetinde buluşmanın yarattığı heyecanı anlatıyor. Fatihlerin, Kanuni Süleymanların, sarayına ve muhteşem camilere bu kadar yakın bir yerde, İstanbul'un tarihi kalbinde bulunmanın ne büyük bir mucize olduğunu sayıp döküyor. Bu arada Zehra sessizce bütün kelimeleri Elmas Hanım'la birlikte tekrar ediyor. Çünkü günler öncesinden Emre'nin acımasız alaylarına katlanmak zorunda kalarak konuşmayı yazan kendisi. Neyse. Elmas Hanım çok şükür kazasız belasız konuşmayı bitirip bu sefer telaffuz etmekte epey zorlanarak İngilizce konuşmaya başlıyor. Kağıdı yaklaştırarak tane tane yine aynı kişilere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor. Fena da götürmüyor doğrusu. Büyükelçiye His Excellency demeyi bile kıvırıyor ama ah o Süleyman bölümü yok mu? Ah o Kanuni bölümü. Olmaz olaydı. Oraya gelir gelmez öyle bir şey yapıyor ki Zehra o ismi yazdığına yazacağına bin pişman olup yerin dibine geçiyor. Elmas Hanım, Süleyman the Lawmaker'ı Süleyman the Love Maker diye telaffuz ettiği anda kendisi koskoca padişahı kanunilikten bir seks makinesine indirgediğini fark etmemiş olsa bile salonda bir kahkaha patlıyor. Amerikan büyükelçisinin karısı kendini tutamayıp içkisini püskürtürken kıpkırmızı kesiliyor. Zehra, Ergun Bey'in yüzünde korkunç bir küçümseme ve neredeyse nefret diyebileceği bir ifade görüyor. Zavallı Elmas Hanım konuşmasını apar topar bitirip iniyor. Masaya döndüğü zaman elini sıkıp tebrik eden, sonra da sandalyesini tutan büyük elçinin şefkatiyle sarılıp sarmalanarak yerine oturtuluyor. Kadının yüzünde bir panik ifadesi görüyor Zehra. Onun çok acı çektiğini düşünüyor ama bu sırada o acıyı artıran bir şey daha oluyor. Herkesin kulak tozunda patlayacak kadar yüksek biçimde bir mehter marşı duyuluyor salonda. Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti, pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Emre'nin bu zıpırlığı Zehra'yı iyice kızdırıyor. Zalimlik bu diye düşünüyor. Zaten perişan olmuş kadını daha da rezil etmeye çalışmak insafsızlık değil mi? Tam içeri haber gönderecekken sanki kendisini duymuş gibi sonradan yazıldığı ve uyduruk olduğu belli mehter marşını kesiyor. Belki de bulunduğu bölmeden Zehra'nın yüzündeki hoşnutsuzluğu gördü. Kimse onu göremez ama o tercümanların kullandığı camlı kabinden her şeyi izleyebilir. Aynen istediği gibi. Bu sırada Amerikan Büyükelçisi sahneye çıkıp Türkçe bir konuşma yapıyor. Kırık dökük bir Türkçe bile olsa izleyicilerin çok hoşuna gidiyor bu. Sonuçta koskoca Amerika'nın koskoca büyükelçisi, boru değil, Türkçe konuşuyor. Ne büyük onur, ne büyük onur. Büyükelçi Başkan Obama'nın ilk yurtdışı gezisinde ziyaret edip hayran kaldığı caminin bu kadar yakınındaki bu görkemli otelde bulunmanın tarihi önemini vurguluyor ama herhalde kibarlığından diye düşünüyor Zehra, o caminin önünde eskiden Roma hipodromunun bulunduğunu söylemiyor. Ne de olsa diplomat tabii. Türklerin bu şehri kurmadıklarını, zapt ettiklerini sürekli olarak hatırlatmak ister gibi, fethin bilmem kaçıncı yıl dönümünü kutlamaya çok meraklı olduklarını biliyor. Binlerce yıllık İstanbul tarihini fetihlerle başlatıyorlar. Büyükelçi, alkışlar arasında sahneden indikten sonra mor ceketli sunucu yine çıkıyor ve daha eğlence başlamadığı halde yanlış bir yerde "Hanımefendiler, beyefendiler, eğleniyor muyuz?" diye soruyor. Hınzır Emre bu soruyu da "Muyuz, muyuz, uyuz, muyuz, uyuz, uyuz" haline dönüştürüyor. Sonra sunucu durumu toparlıyor ve gecenin en önemli anına geldiklerini belirterek Kazakistan'dan imparatorla kaplı petrol, doğalgaz, alüminyum ve daha birçok şeyin imparatoru, iş adamı Sayın Gaydar Rustemovich Hamzatbekov'u ve bu oteli onunla birlikte yapmaktan onur duyan ortağı, Türkiye'nin imparatoru Ergun Bereket Beyefendi'yi sahneye davet ettiğini duyuruyor. İri yarı Hamzatbekov ve yanında çocuğu gibi kalan zarif Ergun Bey ayağa kalkıyorlar. Ergun Bey konuğuna "Önden buyurun" der gibi yol gösteriyor ama adam bütün heybetiyle olduğu yerden kıpırdamıyor. Sadece alkışlayanlara el sallıyor. Ergun Bey bu durumda ne yapacağını bilemiyor. Adamı ite kaka sahneye çıkaracak hali yok. Yalnız da çıkamaz. İster istemez mahcup bir gülümsemeyle bekliyor. Sonra Hamzatbekov kocaman vodka kadehini kaldırıyor, gür bir sesle "Kazakistan'ın ve Türkiye'nin saltanatı için" diye bağırarak su bardağı büyüklüğündeki kadehi lıkır lıkır içip bitirerek yere fırlatıyor. Kadeh yerde tuzla buz olup dağılınca kalabalık ayağa kalkıp imparatoru çılgınca alkışlıyor. Tam o anda Emre, iktidar partisinin seçim şarkısı "Dombra'yı patlatmaz mı?" İktidarın başındaki kişiye uyarlanan Kazak halk türküsünün yarattığı coşku kimilerini mutlu ediyor, kimilerini mutsuz ama salondaki en üzgün kişi Elmas Hanım. Zehra kadıncağızın dertli dertli önüne bakmasından, kenetlediği ellerinden, titreyen alt dudağından ne kadar perişan durumda olduğunu anlayabiliyor. Yemek başladığı sırada masaya gidip herkesin duyabileceği şekilde Hanımefendiye acil bir telefon geldiğini bildiriyor. Konuşmak için müsait olup olmadığını soruyor. Çünkü kadının o anda ağlamaya başlayacağından, büyük bir rezalet çıkacağından emin. İçeri muhabir almamış olmalarına rağmen gazete ve televizyonların yöneticileri var. Ayrıca kimse Twitter'la, Instagram'la da haberleşmeyi kesmiş değil. Zehra'nın sözleri üzerine imparator ve büyükelçi ayağa kalkıp saygı gösteriyorlar. Böylece Elmas Hanım da yüzündeki ezik gülümsemeyle masadan kalkıp Zehra ile birlikte hızlı hızlı 3. kattaki suite koşma olanağını buluyor. Daha koridorda onun hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığını gören Zehra, ne kadar doğru bir iş yapmış olduğunu kavrayarak kadını odada yalnız bırakmak istiyor. "İsterseniz yüzünüzü yıkayın, biraz dinlenin hanımefendi. Ben yarım saat sonra gelip sizi alırım," diyor. Ama perişan durumdaki kadın Zehra'nın elini bırakmıyor, onu da içeri çekiyor. Ayrım sonu. Sayfa 39.